Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatü Selam'la Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Aban 1399 Hicri Kameri, 16 Rebiyül Evvel 1442 ve miladi takvimle 2 Kasım 2020 Pazartesi. Ayrıca İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladetlere yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebriklerimizi sunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Hatay Ehlibeyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yerad ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günü yıl dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Vahdet Haftası, Trump'ın 4 yıllık başkanlık karnesi, savaş ve kargaşa ve son olarak Yaşam Anahtarları adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani Resulullah'ın kutlu veladet yıl dönümünü İslam ülkelerini tebrik etti. Yargı erki başkanı reisi Amerika'nın emperyalist huyunun demokrat veya cumhuriyetçilerle değişmeyeceğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Şehit Fehbinder'in 40. şehadet yıl dönümü nedeniyle ailesine mesaj gönderdi. İran'da koronadan 440 kişi son 24 saatte hayatını kaybetti. Ve İzmir depreminde can kaybı 91'e yükseldi. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri takvimle 17 Rebiyül Evvel Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. nuru İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselamın kutru veladet yıl dönümüdür. Bilindiği üzere Ehli Sünnet Müslümanları 12 ve Şii Müslümanları da 17 Rebiyül Evvel gününü İslam Peygamberinin veladet yıl dönümü olarak bilmekteler. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İslam mezhepleri arasında birlik ve beraberlik amacıyla 12 ila 17 Rebiyül Evvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak ilan etmiştir. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. nuru, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, barış ve dostluk peygamberi ve paklık örneği Yüce İslam Peygamberi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu veladet yıl dönümünü İslam ülkeleri liderlerini kutladı. Yarın 17 Rebiyül Evvel 3 Kasım 2020 Peygamber Efendimizin kutlu veladet yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine ayrı ayrı gönderdiği tebrik mesajında, Allah Resulü siretinin her daim karanlıkta insanlığı aydınlığa götürmek ve yüce manevi ve nurlu ufuklara hidayet etmek olduğunu belirterek, Resul-i Ekrem'in yolu ve siretine uyma ve o Hazretin semavi mucizesi Kur'an-ı Kerim'den medet istemenin insanları dünyadaki türlü sorun, sıkıntı ve anlaşmazlıkları aşabilmesi için yol gösterici olabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı mesajında Yüce İslam Peygamber'in ahlak sembolü ve her iki dünya için rahmet kaynağı olduğuna temasla bu büyük şahsiyete hakaretin değerler, ahlak ve özgürlüğe hakaret sayıldığını ve hakarette bulunanları savunmanın kötülük, saygısızlık ve aşırıcılığı savunma anlamına geleceğini kaydetti. Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu gibi eylemleri kuvvetle kınadığına işaretle, İslam ülkelerinin bu gibi izansız girişimleri kınamalarının beklendiğini belirtti. Ruhani ayrıca koronavirüsün dünyada sebebiyet verdiği şu zor günlerin, ülkelerin birbirine yardımıyla yakında geride bırakılacağını altını çizerek, İslam ülkeleri vatandaşları dahil tüm insanlığa yeniden sıhhatine kavuşup hayatlarının normale dönmesi temennisinde bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mübarek doğum gül durumu dolayısıyla İslam ülkeleri meclis başkanlarını tebrik etti. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek veladeti dolayısıyla İslam ülkeleri meclis başkanlarına birer kutlama mesajı gönderdi. Galibaf'ın kalem aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi. Peygamber Efendimiz'in hayatını göz önünde bulundurup kardeşlik ve empatiyi bekeştirmek yoluyla Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasını temenni ediyorum. Kötülüklerin büyük İslam milletiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hedef aldığı bir durumda hiç şüphesiz İslam ümmeti Kur'an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz'in geleneklerini benimseyerek mutluluk yolunu izleyecektir. Galibaf mesajında İslam ülkeleri arasında kapsamlı işbirliği ve parlamento ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini de vurgu yaptı.
İran Yargı Arkibaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerika yönetiminin emperyalist huyunun demokrat ve cumhuriyetçi ile değişmeyeceğini belirtti. Yargı Arkibaşkanı bugün yargı toplantısında yaptığı konuşmada küresel emperyalizmle milli mücadele gününü kutlayarak İran milletinin muhtelif dönemlerde Amerika'nın düşmanlıkları karşısında verdiği mücadele mesajının Amerika'ya güvenilmeyeceği doğrultusunda olduğunu kaydetti. Amerika'nın her daim İran'da kendi emperyalist hareketini yayma peşinde olduğuna dikkat çeken reisi, emperyalizmin etki yollarının tespit edilip önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Reisi sözlerinin devamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yüce İslam peygamberine hakaret edenleri savunmasına işaretle Batılıların kendilerinin tekfirci akım kurup silahlandırarak insanların üzerine saldırırken Fransa'da bunlardan biri kiliseye girip bir ihtiyar kadını öldürünce bu olayı İslam'a atfetmeye çalıştıklarını ancak ihtiyar bir kadını öldürenin İslam ile hiçbir alakası olmadığını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Muhammed Hüseyin Fehmide'nin şehadetinin 40. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailesine mesaj gönderdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi mesajında şöyle yazdı. Hamasete imza atan şehit Fehmide ve kardeşinin şehadetinin 40. yıl dönümü dolayısıyla o şehitler ve son aylarda makamları yüksek olan azizlerine kavuşan ebeveynlerine rahmet de anıyor. Onlar için Allah'tan rahmet ve Allah'ın evliyaları ile mahşur olmalarına niyaz ediyor ve yakınları için Allah'tan başarı ve esenlikler diliyoruz. Muhammed Hüseyin Fehmi de 13 yaşındayken Irak'ın devrik Baas rejiminin dayattığı savaş sırasında kendine el bombası bağlayarak düşmanın tankını havaya uçurdu. Böylece düşman kendilerine saldırı yapıldığı düşüncesiyle geri çekilmeye başlayarak kuşatma çemberi kırılıyor ve kısa bir süre sonra da İran güçlerine destek ulaşıyor.
İran'ın iç kesimlerinde bu sabah başlayan Velayet Sahası Fedaileri isimli hava tatbikatı sırasında stratejik Su-24 savaş uçakları farazi düşmanın karadaki radar sistemlerini hedef alarak başarıyla imha etti. Velayet Sahası Fedaileri hava tatbikatının 9.'sü ve esas aşaması bugün sabah saatlerinden itibaren ülkenin iç kesimlerinde yer alan İsfahan'da Ya Sadık-ı Ali Muhammed şifresiyle başladı. Tatbikat sözcüsü General Farhad Guderzi'nin açıklamalarına göre tatbikatın bu aşamasında Su-24, F-14 ve MiG-29 savaş uçakları gerçek savaş sahnelerine benzetilen koşullarda başarılı prova gerçekleştirdiler.
İran Dışişleri Sözcüsü online basın toplantısında konuşmalar yaptığı ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bugün ilk kez düzenlediği online basın toplantısında Karabağ münakaşasının çözümü için İran'ın planını değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Abbas Irakçı'nın Karabağ krizini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye ziyaretine ilişkin Hatipzade, İran uluslararası sistem ilkeleri, işgalin son bulması, uluslararası denetimin kabul edilmesi ve uluslararası sınırların tanımına dayalı bir plan sundu. Biz sadece ateşkes değil, çözüm arıyoruz. Bu konuda en üst düzeyde istişareler yapıldı. Taraflardan cevap bekliyoruz. Eğer olumlu yanıt alırsak, doğru yönde hareket edebileceğimize inanıyorum. Çalışmamızı bölgesel çıkarlara göre ilerletmek istedik açıklamasında bulundu. Hatipzade terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi hakkında ise şunları konuştu. Bu konu sadece Bakü ve Erivan'a değil diğer taraflara da aktarıldı. Bu konudaki endişelerimizin çok ciddi olduğunu ifade ettik. Bu konuda reddedilen iddialar var. Ancak endişelerimiz yerinde ve asla müsamehe göstermeyeceğiz. Bununla ilgili raporların yanlış olduğunu umuyoruz. Sözlerinin devamında İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ileri süren Washington yönetiminin iddialarını reddeden Hatipzade, Amerika başkanlık seçimlerine müdahale etmekle uğraşmıyoruz. Ayrıca bunun kimsenin yararına olduğuna inanmıyoruz. Seçmek zorunda olan Amerikan halkıdır, biz değil değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Güney Amerika turuna çıkacağını bildiren Hatipzade, Sayın Zarif yarın yeni Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye gidecek. Ardından Küba ve Venezuela'ya ziyarette bulunacak dedi. Hatipzade 4 Kasım küresel emperyalizme karşı milli mücadele gününe ilişkin Amerika'nın husumetinin boyutu, Washington'un hala politikalarında ısrar ettiğinin bir göstergesidir. Onların sultacı politikaları olduğu sürece direnişle olacaktır ifadesini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran'ın Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO üyeleriyle ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında 4 milyar 500 milyon doların üzerine çıktı. İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi bu bağlamda yaptığı açıklamada 20 Mart-21 Eylül 2020'ye kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar 543 milyon dolara yükseldiğini duyurdu. Latifi bu sürede İran'ın ECO üyelerine toplam ihracat değerinin yaklaşık 2 milyar 527 milyon dolar olduğunu, üye ülkeler arasında 1 milyar 208 milyon 799 bin dolarla Afganistan'a en fazla ihracat yaptığını kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bugün açıklamada bulunan Lari, COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 440 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 8289 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Virüse yakalanan hastalardan 5315'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşenlerin sayısında da 491.247'ye ulaştığı bilgisini verdi.
İzmir'de Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. AFAD, 155 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91'e çıktığını duyurdu. Yaralanan 994 kişiden 155'inin tedavisi ise devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 43'ünün şiddeti 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar apartmanının enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler'e gönderdiği mesajda İzmir'de meydana gelen depremden dolayı İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü destek sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler'e gönderdiği mesajda İzmir'de meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yararlanmasına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin depremde zarar gören Türk vatandaşlarına her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Tümgeneral Bakri, TSK başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dilerken depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş ve Yemen dahil muhtelif İslam ülkelerinde Fransa'da Yüce İslam Peygamberine hakaret edenler ve hakareti savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösteriler düzenlendi. İstanbul'da toplanan protestocular bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Peygamber Efendimiz'e yönelik saygısızlıkta bulunanları savunmasının semavi dinlerin mensuplarının inançlarının ihlal olduğunu deklare ettiler. Bundan önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı yöneticilerin İslam ve Müslüman karşıtı politikalarını eleştirirken, Türkiye vatandaşlarından Fransız ürünlerine boykot etmelerini istemişti.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Müslümanların sistematik olarak ayrımcılığa uğradıklarını belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır dedi. Erdoğan, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen soykırım, Srebrenica'dan alınan dersler başlıklı liderler zirvesinde bir video mesaj gönderdi.
25 sene önce Srebrenica'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır.
Srebrenica'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi darlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerini ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum diye konuştu. İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini söyleyen Erdoğan, ırkçı terörizm birçok batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir dedi. Müslümanlara ait ibadethanelere, iş yerlerine, mescitlere ve sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıların vahim boyutlara ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir dur denilmesi gerekiyor. Srebrenica'da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız. Sadece kendimiz ve ülkemiz için değil, evlatlarımızın istikbali için de sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesi 2 olmak üzere toplam 9 PKK-YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada huzur ve güven ortamını bozma yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK-YPG mensubunun Türk komandoları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Filistin İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketleri, Balfour Deklarasyonu'nun yıldırımı dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda Siyonist rejim karşısında bir kez daha direnişin sürmesine vurgu yaptılar. İslami Cihat Hareketi bugün yaptığı açıklamada Filistin milletinin komplolarından şiddet kazanmasına rağmen kendi topraklarında kalacağını, çünkü haklı olan bu milletin olduğunu ve güç kullanılarak alınanların ancak güç ile geri alınabileceğini ve İslami Cihad'ın Cani İsrail rejimiyle mücadelede elinden geleni yapacağını belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas da Balfour Deklarasyonu'nun 103. yıl dönümü münasebetiyle bir bildiri yayınladı. Resmi sitesinde yayınladığı bildiride Hamas, işgal rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirme adımları ile Filistin davasının tasfiyesini amaçlayan girişimlerin akamete uğrayacağını vurguladı. Bildiride Balfour Deklarasyonu ile Filistin halkının haklarından gasp edildiği belirtilirken, halkımızın içinden çıkılamaz sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olan deklarasyonun müsebbibi İngiltere ve işbirlikçileridir. Bu nedenle tüm sorunların, krizlerin sorumlusu İngiltere'dir denildi.
Ve Amerika yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri yarın yapılacak. Ülke geneli anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaklaşık 7 puan önünde görünüyor. Amerika'da yarın yapılacak 59. başkanlık seçimleri için yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişinin postayla oy kullanacak olması, kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeye yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor. Bir yandan postayla ya da sandık başında erken oy kullanma işlemleri devam ederken Trump ile Biden arasındaki siyasi polemikler hız kesmeden devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'da siyasi ve sosyal çatlaklar büyüyor başlığını taşıyor. Amerikan başkanlığı seçim rekabetlerinde son saatlere girenirken ülkede Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'de taraftarları arasında tartışmalar ve kavgalar tırmanıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın taraftarlarından oluşan bir grup sürücü, Texas eyaletinde Joe Biden'in miting otobüsünü adeta kuşatması, bazı eyaletlerde de Trump taraftarları ile karşıtları arasında yaşanan kavga ve arbedeler, ayrıca Trump'ın attığı tweet'te taraftarlarının bu gibi mantıksız ve saldırı eylemlerini savunup "Ben Texas'ı seviyorum" demesi Amerika'da bu dönemki seçimlerin farklı olduğunu gösteriyor. Amerikan seçimlerinde çok sayıda oyun posta yolu ile kullanılması sonucu bu sene sayım işleminin uzaması beklenirken, Başkan Donald Trump'ın resmi sonuçları açıklanmadan zafer ilan ederek, hatta şimdiden Beyaz Saray'da zafer yemeği hazırlıklarına başlaması, seçimi tartışmalı bir zemine sürüklemeyi planladığı belirtiliyor. Axios sitesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Amerikan başkanının kendisinin önde gibi görünmesi halinde salı gecesi erkenden zafer ilan etmeyi planladığı bildirildi. Haberde Trump son birkaç haftadır özel sohbetlerinde bu senaryo hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu. Seçim gecesi bir kürsüye çıkıp kendisinin kazandığını ilan etme planlarını da anlattı denildi. Axios, Trump'ın Pensilvanya gibi kilit eyaletlerde çok sayıda oy hala sayılamamış olsa da bu yolu tercih edeceği kaydediliyor. Habere göre Trump, Salı günü zafer ilan etmesinden sonra sayımına devam eden oyların da gayrimeşru olduğunu ve hile yapıldığını iddia edecektir. Birçok basın yayın kuruluşu ve haber çevreleri de Amerika'daki siyasi gerilim ve tansiyonun hiçbir zaman günümüzdeki kadar yüksek olmadığını belirtirken, Uluslararası Kriz Grubu Amerika'da seçim anlaşmazlıklarından kaynaklanan risklere dikkat çekti. Amerika'daki saflaşmalar haftalar önce başladı ancak son günlerde duruk noktaya ulaşmıştır. Trump ile Biden taraftarları arasındaki gerginlik seçim sonuçlarından bile bu yaraya merhem olamayacak kadar o kadar derindir. Trump ile yandaşları karşı tarafı sosyalist yanlısı, göçmen yandaşı, antikapitalizm ve yolsuzlukla suçlarken Biden ve taraftarları da karşı tarafı ırkçılık, faşizanlık ve ülkeyi yok etmekle itham ediyorlar. Bağımsızlar, cumhuriyetçiler ve demokratlar dahil Amerikan vatandaşları artık başkanlık ve kongre gibi organlara olan güvenini kaybetmişler. Koronavirüs, işsizlik ve ırkçılık gibi krizlerin pençesinde olan Amerika'da giderek siyasal ve sosyal çatlaklar büyüyor. Hatta bazı eyaletlerde seçimin ardından iç çatışma yaşanabileceği için hazırlıklar bile yapılmıştır. Koronavirüs salgını ile mücadelede Amerika yönetiminin başarısız olması, işsizler sayısının artması ve ırkçılık ülkede memnuniyetsizlikler ve olaylara yol açmıştır ve siyasal ve sosyal hoşgörünün azalmasına da sebebiyet vermiştir. Bu nedenle de alışılagelenlerin aksine son senelerde Amerika'da düzenlenen seçimler adayların taraftarları arasında kavga ve çatışma, posta kutularına saldırı, hatta valilere kaçırma çabaları gibi olaylar yaşanmıştır. Anlaşılan Amerikan yetkilileri de sorumlu kurumların ülkede siyasal, sosyal çatlakları kapatma konusunda başarısız oldukları için bir ülke güvenlik boyutta tehlikeli krizlere doğru sürüklenmektedir.
Siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bolivya Devlet Başkanı'nın Filistin davasını desteklemesi konusunda. Bolivya'da Solcu Parti'nin devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından seçilmiş devlet başkanı Luis Arce, ülkesinin tüm uluslararası ve iç çevrelerde Filistin meselesini destekleyeceğine vurgu yaptı. Filistin'in Bolivya Büyükelçisi Muhammed El Alvani'yi kabul eden Bolivya'nın seçilmiş devlet başkanı Luis Arce, Sokre yönetiminin tüm uluslararası ve iç çevrelerde Filistin meselesini destekleyeceğini ve Filistin ile muhtelif alanlarda işbirliği yapacağını bildirdi. 18 Ekim tarihinde Bolivya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Sosyalizme Doğru Hareket Partisi adayı Luis Arce seçmenlerin %52 oy oranı ile seçimleri kazanan kişi oldu. Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales ve partisi yıllar boyunca Filistin ülkülerini savunarak Gasip İsrail'in Filistinlilere karşı zalimce politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Arce halefi Morales'e yakın isimlerden biridir. Morales dahil Latin Amerika'nın solcu liderlerinin anti-emperyalizm politikaları bu bölgenin solcu ülkelerinin her daim Amerika'nın gizli veya açık baskısına maruz kalmasına yol açmıştır. Nitekim Bolivya'da askerler Amerika'nın desteğiyle yumuşak bir darbe ile Morales'i iktidardan uzaklaştırdı. Bu olaydan uzun bir süre geçici devlet başkanı olarak Jeanine Áñez muhafazakar ve radikal bir yaklaşım ile ülkeyi aylarca yönetti. Evo Morales'in aksine Áñez Amerika'ya dostluk eli uzatıp Amerika'nın politikalarını izledi. Emperyalizm karşıtı ülkelerine bağlı kalan Latin Amerika'nın bir başka ülkesi de Venezuela'dır. Amerika bu yüzden muhtelif entrikalarla solcu Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Latin Amerika'da solcu partilerin düşüşü Amerika ve işbirlikçilerinin nüfuzu için zemin sağlayacak. Amerika, Siyonist rejim gibi en yakın müttefiği için başka ülkelerin destek ve yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle işgal rejimi İsrail'in politikalarını desteklemek, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde Amerika için önemli eksenlerden biri sayılır. Amerika'nın büyük elçiliğini Tel Aviv'den işgal altındaki Kudüs'e taşıması ve Araplar ile İsrail ilişkilerini normalleştirme çabaları, Amerika'nın son senelerde Siyonist rejimi desteklemek için takip ettiği önemli politikalar arası yer almaktadır. Bu doğrultuda Amerika, muhtelif ülkelerin desteğini almaya ihtiyaç duymakta. Ancak bu politika, Latin Amerika ülkeleri ve dünyadaki azadeler tarafından her daim telin edilmiştir. Büyük kısmı sömürge dönemini tecrübe eden Latin Amerika ülkeleri, yıllardır zulüm ile mücadele ve adalet arayışını kendi politikalarının ekseni haline getirmiş ve bu bağlamda her daim Filistin ülkelerini savunmaktadır. Kanadalı hukuk uzmanı Edward Corrigan, Filistinlilerin topraklarının gasp edilmesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, Siyonist rejim İsrail'in ırkçı bir rejime dönüştüğünü belirtti. Ancak bölgedeki bazı ülkeler işgal rejiminin Filistinlilere karşı zulüm ve cinayetlerini görmelerine rağmen Washington'un politikaları doğrultusunda Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışmakta ve İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetlerini görmezden gelmektedirler. Bu ülkeler aslında Filistinlilerin hakları ve kanını çiğneyip mevki makam düşkünlüğünden kaynaklanan menfaatlerini öncelik tanımaktalar. Birleşmiş Milletler Batı Asya İnsan Hakları Uluslararası Komitesi Komiseri Heysem Ebu Said, İsrail'in anlaşmalar konusunda sahtekarlık yaparak Filistinlileri bastırma politikasına devam ettiğini vurguladı. Amerika ve İsrail'in bu rejimin Filistinlilere karşı cinayet ve zulümlerinin örtbas etme çabalarına rağmen dünyadaki azade milletler yaşananları görmekteler. Latin Amerika'da Bolivya'nın seçilmiş devlet başkanı dahil solcu yetkililerinin açıklamalarını da bu doğrultuda değerlendirmek gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu bağlamda uzman konuğumuzla bu çerçevede görüşlerini ve söyleyişimizi dinleyeceksiniz. Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Ali Yeral bizim telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza efendim, saygılar sunuyoruz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz.
Aleyküm selam Ali Bey, teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi hocam bildiğiniz gibi kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in doğum günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Size ve tüm dinleyicilerimize öncelikle tebriklerimizi iletiyoruz bu münasebetle ilgili. Hazreti Muhammed'in hayatı, nübüvvet makamı ve o Hazretin doğum günüyle ilgili olan mucizeler hakkında görüşlerinizi bizim için açıklar mısınız lütfen? Buyurun.
Teşekkür ederiz. Ceddi Hasenayn, Resulü Sakaleyn ve İmam-ı Kıbleteyn Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ile Pâk, Tahir, Mutahhar, Masum, Ehl-i Beyt imamlarına ve Hazreti Fatıma-i Zahra'ya sonsuz salatü selamlar eder. bu mübarek kutlu viladet dolayısıyla bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, başta siz İran Radyosu ve dinleyenleri olmak üzere bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, Müslümanlara ve insanlığa tebriklerimizi arz ediyoruz. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kısa bir kaç cümle içerisinde anlatılması tabii ki mümkün değildir. O Rabbimizin buyurduğu gibi وَمَا أَرْسَلَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere, alem deyince biliyorsunuz bunun içinde Arabı, Acemi, kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü, zengini, fakiri, meleği, peygamberi, insi, cinni, dünyada ve dünyanın dışında olan bütün varlıklar, bilim adamlarının şu ana kadar keşfettiği, bulduğu, bilim adamlarının veya insanlığın keşfedemediği nice alemler vardır bizim alemler gibi. Ve bütün o alemlere Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir. Onun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gene kendisinin buyurduğu gibi Ya Ali ma arifallah illa ana ve ent ve ma arifani illallah ve ent ve ma arifake illallah ve ana. Ey Ali, Allah'ı hakkıyla bir ben bir de sen biliriz. Beni Allah ve sen bilirsin ancak, seni de ancak Allah ve ben hakkıyla, zatıyla biliriz. Neticede Peygamberimizin mübarek dünyaya teşrifleri bütün nuraniyetiyle, bütün kutsiyetiyle alemleri nura ve rahmete gark etmiştir. İnsanları dalaletten hidayete, karanlıklardan nuraniyete doğru iletmiştir. O sadece Hicaz'da veya Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de değil, bütün Hicaz, bütün Arap, bütün dünya, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve onun nuraniyeti ilelebet kıyamete kadar sürecektir. Bu zamanda onun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerinin, tavırlarının, emirlerinin ve takrir etmekteyiz. Ama maalesef biz Müslümanlar olarak gereken mesajını biz alamadık. Peygamberimizi hakkıyla tanıyamadık. Onun yolunda yürüyemedik. En önemlisi Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beytinden oluşan iki büyük ağır emanetine sahip çıkamadık. Sahip çıkamadığımız içindir ki şu an maalesef bütün dünyada İslam alemi kan ve revan içerisindedir. Kan akıyor, gözyaşı akıyor. Ve maalesef İslam, Yüce İslam dinimiz ve şanlı peygamberimiz, mukaddes peygamberimiz maalesef terörizmle, şiddet ve bağnazlıkla anılmaya başlanmıştır. Bu utanç biz Müslümanların üzerinedir. Biz peygamberimizi, Yüce İslam dinimizi tanıyamadık, onu hakkıyla tanıtamadık. Onun için İslam düşmanlarına paha biçilmez büyük bir fırsat verdik. Onların ekmeklerine yağ sürdük. Oysa ki bizim dinimiz rahmet dinidir, barış dinidir, esenlik dinidir, kardeşlik dinidir. Gerçekten kurt ile kuzunun, gerçekten Müslümanla gayrimüslimin, gerçekten siyahla beyazın bir arada yaşayıp birbirinin hiçbir mukaddesatına, hiçbir canına, malına, ardına zarar vermemeyi garanti eden yüce bir dindir. Yine Peygamberimiz buyurmuştur ki لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ عَلَى عَجَمِي وَلَا فَضْلَ لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدٍ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Hiçbir beyazın siyasa, hiçbir siyaha, hiçbir Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece takva iledir. Temennimiz Peygamberimizin bu zaman, mekan ve ülkeleri aşan cihan şumul yüce dinini ve onun kutsal sözlerini bizim anlamamız, başta biz Müslümanlar olmak üzere onu idrak etmemiz, onu uygulamaya çalışmamız ve gayrimüslimlere onun sınırları, asırları, zamanları aşan o kutsal ve büyük mesajını iletmeye çalışmamızdır. Mevlam onun ve Ehl-i Beyt'inin şefaatinden bizleri ayırmasın inşallah.
İslam dininin yayılması konusunda Peygamber Efendimiz'in çabaları üzerinde kısa olarak ne söyleyebiliriz bu konuda?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Ehl-i Beyt'iyle beraber konuşan Kur'an'dırlar. Kur'an'a natıktırlar.
Evet.
Yürüyen Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in tecessüm etmiş halidir. İslam'ın yayılması için ellerinden gelen bütün imkanları, maddi, manevi, büyük özverilerde bulunmuşlardır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki مَا اُذ۪يَ نَب۪يٌ مِثْلَ مَا اُذ۪يبٌ Benim çektiğim eza ve musibetler kadar hiçbir peygamber eza, bela ve musibet çekmemiştir. Yani diyebilir ki 124 bin peygamberin çektiği eza, bela ve musibetlerin hemen hemen tamamını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çekmiştir. Öz yakınları, amcaoğulları Kureyş kabilesi tarafından hakaretlere maruz kalmıştır. Ona sihirbaz, deli, şair, kahin denmiştir. İftiralar atılmıştır. İşkencelere tabi tutulmuştur. Ambargolar uygulanmıştır. O da yetmedi. Öz diyarından Mekke-i Mükerreme'den hicret etmek zorunda bırakılmıştır. Adeta kovulmuştur. Ve bütün biliyorsunuz gerek Taif'te gerekse de sayısız savaşlarda büyük bela ve musibetlere düçar olmuştur. Kaç defa suikast girişimine maruz kalmıştır sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek dişi kırılmıştır. Elleri ayakları kanatılmıştır. Çok sayıda bela ve musibetlere düçar kalmıştır ama bütün bunlara rağmen insanların gerçekten hidayete ulaşması için Allah'a layık kullar ve dinde bütün insanların kardeş olabilmesi için
evet.
Peygamberimiz bütün imkanlarını seferber etmiştir ve cihad etmiştir, mücadele etmiştir. Ama bunu hiçbir zaman tabii ki şiddetle, bağnazlıkla, şu an İslam'ın tanıtılmak istendiği gibi terörle bunu yaymamıştır, tebliğ ile yapmıştır. Evet. O beşirdir, yani insanlara müjdeleyendir, nezirdir, insanları uyarıcıdır. Odur ki buyurmuş, yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. İnsanlara kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, dini onlara müjdeleyiniz, dinden, Allah'tan insanları nefret ettirmeyiniz şeklinde. Ama maalesef bu mesajı gene biz Müslümanlar yeteri kadar almadık. Onun için bu Peygamberimizin cihan şumul dininin ve mesajının idrakine varamadığımız için şu an maalesef Müslümanlar istenilen konumda değildirler.
Doğrudur. Doğrudur. Saniyel Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin viladeti ve doğum gününün yıl dönümünü sizlere ve tüm dinleyicilerimize tebrik ediyoruz. İnşallah bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim. Bilmukabele inşallah ben de tebriklerimi bütün müminlere, sizlere ve dinleyenlere arz ediyorum.
Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bu yayında Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Ali Yeral'ın görüşlerini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli viladet ve doğum günü yıl dönümü ile ilgili dinlediniz. Röportajımız son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya ve Türkiye'yi sınır bölgelerinde teröristlerin varlığına asla tahammül etmeyeceklerini bildirdiklerini belirtmesi, Amerika'da başkanlık seçimi arifesinde ülkenin birçok kentinde ırkçılık karşıtı gösterilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Fransız filozofun Müslümanlara destek açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Fransız ünlü filozof Michel Onfray, İslami değerler batılıların propagandalarının aksine şerefli ve ahlaki değerler olduğunu vurguladı. Fransız filozof Onfray şöyle dedi. Müslümanlar maddiyatla mücadele alanında batılılara ders veren ve şeref ve ahlaki değerlere sahip insanlardır. Oysa batılı ülkeler şeref ve izzetini kaybetmiştir. Onfray, Müslümanlar dindar ve ahlaklı insanlardır ve ahlaki değerlere bağlıdır. Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakaret içeren çirkin karikatürleri yayımlaması ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifade özgürlüğünü bahane ederek bu ahlaksızlığı desteklemesi ve İslam karşıtı yasa tasarısı üzerinde ısrar etmesi dünya Müslümanları arasında geniş çaplı itirazlara yol açmış bulunuyor.
Risalet gazetesinde İslam dünyasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam peygamberine yönelik saygısızlığına karşı protesto gösterilerinin devam etmesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde 9. Velayet Fedailleri askeri tatbikatı hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın merkezinde düzenlenen 9. Velayet Fedailleri askeri tatbikatında F-5 ve Saika savaş uçakları farazi düşmanın önemli ve hayati hedeflerini İran yapımı roketlerle imha etti. 9. Velayet Fedailleri Askeri Tatbikatı Sözcüsü General Farhad Guderzi, F-5 ve Saika savaş uçaklarının farazi düşmanın önemli ve hayati hedeflerini İran yapımı roketlerle imha ettiklerini belirterek şöyle dedi. F-5 savaş uçakları yerli imalat olan güdümlü, nokta vuruş yapan ve uzak menzilde hedefleri vuran bombalar ve havadan karaya fırlatılan roketlerle farazi düşmanın hayati hedeflerini genç pilotların becerili teknikleriyle savaş bölgesinin derinliklerinde hedef aldılar. General Guderzi tatbikata katılan savaş uçaklarının hava kuvvetleri uzmanlarınca operasyona hazır hale getirildiğini belirterek şöyle ekledi. Tatbikatın operasyon aşamasına geçilmeden önce RF-4 keşif uçakları hava kuvvetleri uzmanlarınca tasarlanarak üretilen SEMAT adlı ileri teknoloji dürbünleri ve Keman 12 İHA'larıyla farazi düşmanın mevzileri üzerinde uçuş yaparak gerekli elektronik bilgileri rasat ettikler ve bölgedeki hedeflerden görüntüler topladılar. General Guderzi açıklamasının devamında velayet fedailleri askeri tatbikatı bölge ülkelerine güvenlik, istikrar, dostluk ve kalıcı barış mesajı verdiğini, ayrıca İran milletine de düşmanların hesap hatası yapmaları durumunda ülkeyi savunmak ve düşmana ezici cevap vermekte asla tereddüt edilmeyeceği yönünde bir mesaj olduğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın ticaret hacmi ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Gümrük Başkanı Mehdi Mir Ashrafi, İran'ın dış ticaret hacminin bu yılın ilk 7 ayında 38 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Mir Ashrafi, bu yılın ilk 7 ayında ticareti yapılan malların toplam ağırlığının 85 milyon ton olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17,5 düşüş gösteriyor, dedi. Mir Ashrafi, ihracatın toplam dış ticaret içindeki payının ağırlık olarak 65 milyon 573 bin ton, değer olarak 18 milyar 238 milyon dolar olduğunu belirterek, ithalatın da bunda ağırlığı 19 milyon 332 bin ton, değer olarak 20 milyar 40 milyon dolar diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraku.
Vahdet Haftası özel programı. Muhterem dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dostlar, bilindiği üzere hepimiz İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ehli sünnet Müslümanları Rebiül Evvel ayının 12. günü ve Şii Müslümanlar da aynı ayın 17. gününü İslam peygamberinin doğduğu gün olarak biliniyor. Bundan yıllar önce İslam dünyasında vahdetin büyük öncülerinden biri sayılan İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni bu konudan İslam'ı mezhepleri birbirine yakınlaştırmak ve vahdet için yararlandığı ve bu iki tarihin arasında kalan günleri Müslümanların Vahdet Haftası ilan etti.
Evet, İslam'ı mezheplerin arasında ihtilaf ve tefrika çıkarmak her zaman İslam düşmanlarının izlediği temel stratejilerden biri olmuştur. İslam düşmanları İslam'ı mezheplerin mensuplarını birbirine düşürmek ve Müslüman'ı Müslüman'ın eliyle kırdırmakla şom emellerine ve hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Tefrika yarat ve hükümet İngiliz sömürü devletinin geçmişte ve günümüzde her zaman izlediği temel stratejilerden biri olmuştur. Bu yüzden de vahdet meselesi her daim ve tarih boyunca ister Şii ister Sünni tüm İslam alimlerinin önemli kaygılarından biri haline gelmiştir. Bir başka ifadeyle her ne kadar bazıları sürekli İslami mezheplerin arasında tefrika çıkarmaya çalıştıysa bazıları da İslami mezheplerin vahdeti ve birlikteliği için mücadele vermiştir.
İslami vahdet meselesi özellikle İran'da İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra daha da önem arz etmeye başladı. Öyle ki İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni ve şimdi de İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dünyasının vahdetini önemli bir strateji olarak vurgu yapmış ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu konu günümüzde İslam inkılabında tecelli etmiştir. Gerçekte İmam Hümeyni ve İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin sık sık kullandığı sözcüklerden biri, ister İran içinde olsun ister İslam dünyasında vahdet sözcüsü olmuştur.
İslami vahdet, Müslümanların ve İslam dünyasının şartlarına göre tarih ötesi, sabit ve değişmez bileşenler ve yine tarihi değişken bileşenler olmak üzere iki çeşit bileşeni söz konusudur. Sabit bileşenler Kur'an-ı Kerim, nübüvvet ve Resulullah'ın sünneti ve siyeridir ve tüm Müslümanlar bu bileşenlerin üzerinde hemfikirdir ve İslam tarihi boyunca da aynı şekilde süre gelmiştir. Tarih boyunca bazen İslam'ı savunmak başlı başına Müslümanların vahdet etkeni olmuştur. Örneğin Haçlı savaşlarda vahdetin bir etkeni İslam topraklarını Haçlılara karşı savunmak olmuştur. Sömürü ile mücadele ve sömürücülüğü yok etme konusu da Müslümanların bir başka vahdet etkenidir. Yine tarih boyunca bazı dönemlerde siyasi söyleme vurgu yapan ortak söylem Müslümanların birlik olmasına vesile olmuştur. Peki ama mevcut şartlarda söz konusu sabit bileşenlerden başka hangi değişken bileşenler İslam dünyasında ve Müslümanların arasında vahdet etkili olmuş veya olacaktır?
Mevcut şartlarda vahdet etkeni olarak söylemde vahdet, siyasi ve inkılapçı İslam'ın ortak söylemidir. Bu etken günümüzde İslami uyanış çerçevesinde söylemde vahdet şeklinde tecelli etmiştir ve İslam dünyasının gücünün önemli bir unsuru sayılmaktadır. Hali hazırda İslami uyanış veya İslami uyanış söylemi ve siyasi ve inkılapçı İslam, başkalarının İslam'dan algılarına karşı yer almakta ve İslam dünyasında vahdet etkeni adayı olmaktadır. Bu yüzden bazıları bu vahdet etkenine karşı cephe kurarak bu etkeni etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Oysa bu söylem geniş kapsamlıdır ve tüm İslami mezheplerin izleyenlerini vahdete kavuşturabilir.
Bugün İslam düşmanları İslami uyanış söylemine karşı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Batı Afrika bölgelerinde tekfirci akımlar ve terör örgütlerini takviye ediyor ve destekliyor. El-Kaide, IŞİD, Boko Haram, El-Nusra ve benzeri adlarla türetilen bu akımlar başka Müslümanları ister Şii ister Sünni fark etmez hepsini mürted ilan ederek katlediyor. Bu konuda ve tekfirci teoristlerin cinayetlerin hakkında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle diyor. Günümüzde maalesef bazı bölgelerde ve faaliyete geçen tekfirci güçlerin varlığının büyük tehlikesi sadece masum insanları katletmek değil. Gerçi bu da büyük bir cinayettir. Ama esas büyük tehlikesi iki Şii ve Sünni grubu birbirine karşı kötümser yapmalarıdır. Bu çok büyük bir tehlikedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, tekfirci terörist akımların Müslümanların arasında kin ve nefret saçmalarının önlenme zarureti hakkında şöyle diyor. Bu kötümserliğin önüne geçmeliyiz. Yani bir yanda Şii Müslümanlar zannetmemelidirler ki Şiilere karşı bu tür davranışlar Ehl-i Sünnet cephesidir ve onlarla mücadele etmektedir. Ne de Ehl-i Sünnet cephesi onların sözlerinin etkisi altında kalmalı ve onları Şii Müslümanların hakkında söyledikleri veya attıkları iftiraların ve kışkırtmalarının etkisi altında kalmalıdır. Herkes dikkatli olmalıdır. Hem Şii dikkatli olmalı hem Sünni dikkatli olmalıdır. Maalesef İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın teallimini izlediklerini iddia eden bazı ülkeler, tekfirci terör örgütlerinin güçlenmesinde ve desteklenmesinde etkili rol ifa ediyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'in en önemli talimlerinden biri, İslam ümmetinin birlik ve beraberlik içinde olması ve el ele vermesidir. Kur'an-ı Kerim, "Hepiniz Allah'ın ipine yapışın ve dağılmayın" diye buyurmuştur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Kur'an-ı Kerim'in bu önemli ayeti hakkında şöyle diyor. Bu kime hitap ediyor? Bize hitap ediyor tabi. Bu İran milletine hitap ediyor. İslam ülkelerinde yaşayan milletlere hitap ediyor. Dünya üzerinde İslam'a inananlara hitap ediyor. Peki acaba bizler buna uyuyor muyuz? Kuşkusuz İslam dünyasında fitne çıkaran elle Amerika ve Avrupa'da ve İslam ülkelerinin dışındadır ve bölgede bazı İslam ülkelerini kullanarak ve radikalizm ve tekfirciliği yaygınlaştırarak bazı Müslümanları İslam'ın bakış ve adalet talep ruhundan sapkın argılarla din kardeşlerini katletmeye yöneltmektedirler. Onlar bu şekilde bölgede uzun vadeli hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Üstelik bu yolda bir tek batılı asker hayatını kaybetmiyor. Buna göre İslam alimleri, düşünürler ve aynı insanların bu komployu ifşa etmeye yönelik ağır yükümlülüklere bulunmaktadır. Çünkü İslami mezhepleri aralarındaki itiraflardan ziyade birçok ortak yönlere bulunmaktadır ve asıl bu ortak yönler ön plana çıkarılması ve vahdetin sağlanması gerekiyor.
Evet, gerçekte İslam peygamberinin mukaddes varlığı Müslümanların arasında en önemli vahdet eksenidir. Tüm Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği, makamı, şanı ve konumunun yüceliği hakkında hemfikirdir. Vahdet haftası adlandırılması ve Resulullah'ın veladetinden iki farklı rivayetin birleştirmesi de bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden İslam düşmanları Resulullah'ın yüce şanını ve konumunu o Hazret'e hakaretler yağdırarak etkilemeye ve sonuçta Müslümanların hassasiyetini hafifletmeye çalışıyor. İslam düşmanları önceden tasarlanan bir plan çerçevesinde İslami mezheplerin arasında tefrika çıkarmayı ve Allah Resulüne hakaret etmeyi gündemlerine almış bulunuyor. Düşmanlar gerçekte böylece Müslümanların arasında en önemli vahdet etkenini tahrip etmeye ve sonuçta tefrika çıkarmaya çalışıyor. Bu yüzden İslam dünyasının alimleri ve seçkin insanların görevi dünyaya İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gerçek yüzünü ve barışseverliğini ve adalet talepliğini hem Müslümanlara ve hem gayrimüslimlere aydınlatmaları gerekir.
İslam dininin radikaliz ve tekfircilikle hiçbir ilgisi yok. İslam dini barış, sevgi, insanı insan yapan ve mantık ve aklın temelinde dayanan bir dindir. İslam dininin ulusu olan tevhid, adalet, imamet, nübüvvet ve maat konusunda yakin etmek vaciptir ve taklit konusu olamaz. Şimdi böyle bir din nasıl radikalizm veya tekfircilikle suçlanabilir? Müslümanların arasında vahdette bir azam ve vaciplerden sayılır. İslam düşmanları ise tekfirci akımları ve terör örgütlerine destekleyerek Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya ve sonunda şom hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu şom siyasete tek mücadele yolu aydınlatma ve İslam ortaklıklara vurgu yapmak ve tekfirci teoristleri de inzivaya itmektir. Unutmamak gerekir ki İslam diniyle hiçbir alakası olmak akımlar tüm cinayetlerinden batılı devletlerin bölgede bazı irticai rejimlerin desteğiyle işlemektedir.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'un 4 yıllık başkanlık karnesi,
savaş ve kargaşa.
Değerli dinleyiciler, Amerika başkanlık seçimleri ve Trump'ın son açıklamaları ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık.
Bugünkü sohbetimizde Trump'ın 4 yıllık kargaşa dolu başkanlık dönemini inceleyeceğiz.
Trump'un 4 yıllık başkanlık dönemi onun farklı medya organları ile sorunlar yaşaması ile beraber oldu. Bu alanda hep yaşanan gerilimler ise medyada geniş yer aldı. Trump'ın seçim kampanyası programlarında onun ifade özgürlüğü ve gerçekleri araştırma iddialarına kadar ve son olarak da koronavirüsü yönetmesi hep tartışma konusu oldu. Koronavirüs pandemisi sürecinde Trump, Amerika medyasını kukla olarak da adlandırdı. Sohbetimizin devamında bu tartışmaları kısa olarak gözden geçireceğiz.
Trump'ın medyaya saldırısı ise 2016 seçimlerinin kampanya çalışmaları döneminden başladı. O sıralarda Trump, Hillary Clinton ile değil, medya ile savaşmakta olduğunu belirtti. Trump defalarca Amerika'nın önde gelen medya organlarına saldırıp onları devre dışı bırakılmış olarak adlandırdı ve defalarca gazetelerin anketlerinin sonuçlarını da sorguladı. Tüm bunlara ilaveten muhabirlere karşı da ilginç bir üslup takınan Trump onlara meydan bile okudu. Trump, New York Times, Politico, Washington Post ve Huffington Post gibi medya organlarını itibarsız ve CNN kanalını da nefret verici olarak da tanımlamıştır.
Gerçekte çok az sayıda siyasetçi medyada bu gibi ifadelerde bulunur ve öfkesini saygısızlık ve hakaret ile dışa vurur. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü David Kaye ise ifade özgürlüğü alanında Donald Trump'ın dünya basını üzerindeki olumsuz etkisini eleştirmiştir. Kaye şöyle diyor: Trump'ın son 4 yılda medya ve ifade özgürlüğüne zarar verecek bir yöntem izlediği aşikardır. Kaye, Trump'ın medya organlarını ve muhabirleri eleştirmesinin, onları yalan haber yaymakla suçlamasının tam bir saldırganlık girişimi olduğunu belirtti.
Amerikalı siyaset tarihi hocalarından Alan Leachman ise esasında Trump'ın popülaritesinin medya organlarında arttığını ancak Trump'ın yine de bu medya organlarını hedef aldığını belirtiyor. Leachman televizyon programında bu medya organları sayesinde Trump'ın medya ürününe dönüştüğünü söylemişti. Görünen o ki Leachman'ın söyledikleri gerçekler ile de uyuşmaktadır. Çünkü Trump medya organlarına saldırılarına rağmen Mayıs 2016'da Fox News haber kanalı seçim kampanyaları sürecinde Washington Post gazetesinin Trump'ın hilekarlığı ile ilgili elde ettiği belgelerin zaten Trump tarafından sızdırıldığını ifşa etti. Bu Amerikan gazetesi Trump'ın 1970 ile 1990 yılları arasında sahte kimlik ile kendini Trump'ın sözcüsü olarak tanıttığını ve böylece kendi özel hayatının bilgilerini kaynaklara verdiğini gösteren belgeler elde ettiğini belirtmiştir. Vanity Fair dergisi muhabiri ise Fox News ile konuşmasında Trump'ın Milrow, John Baron gibi isimleriyle de medya ile temasa geçerek kendi hayatıyla ilgili bilgileri ifşa ettiğini söyledi.
Son 4 yıl içerisinde Amerika medyası ve basını da Trump'ın girişimleri ve eleştirilerine karşı sert bir tutum takındı. Öyle ki sadece 2018'de bir gün içerisinde 100 kadar Amerika basın organı Trump'ın yaklaşımına itiraz amacıyla Trump'ın medyayı eleştirmesi konusu etrafında köşe yazıları ve haberleri yayımladılar.
Trump her gün Twitter'de onlarca mesaj paylaşıyor. Bu çerçevede Trump, ülke içi ve dışı ile ilgili siyasetleri hususundaki gelişmeleri, özellikle de atamalar ve görevden alınma haberlerini bu sosyal medya ağından bildiriyor. Ancak defalarca aynı medya organı ile de ciddi tartışmalar yaşamıştır. Örneğin, Amerika'da posta üzerinden düzenlenecek seçimlerle ilgili hile ve stratejilikle alakalı tweetler yayınladığında, Twitter'de bu paylaşılan mesajları gerçekleri araştırın diye etiketledi. Twitter bu girişimiyle Amerikan Başkanı Trump'ın mesajlarını yanıltıcı olarak değerlendirdi.
Twitter'in bu girişiminin ardından Trump en sert şekilde bu sosyal medya organına saldırıp Twitter'i Amerika başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlayıp, bir yandan da Twitter'in faaliyetlerinin durdurulması ve onunla ilgili kuralları bile değiştirmekten söz etti. Bir diğer taraftan ise Trump Twitter'daki paylaşımında şöyle yazdı. Amerika'da medya özgürlüğü yok. Biz sadece sahte anlatımlar ve haberlerin bastırılmasına maruz kaldık. İnternet ile ilgili 230 sayılı yasasını iptal edin. Amerika'daki 230 sayılı yasa internet ile ilgilidir. Bu yasa siteler için üçüncü şahıslara karşı güvenlik sağlamaktadır. Twitter sosyal medya organı da defalarca Trump'ın bu tür mesajlarını aldatıcı ve yanıltıcı bilgilerin örneği olarak etiketlemiştir.
Duran Trump esasında medya organlarını milletin düşmanı olarak adlandırıyor. Ancak uzmanlar Amerikan başkanının girişimlerine ifade özgürlüğünün zayıflaması ve medya organlarının baskı altında tutulma faktörü olarak görmektedirler. Bu çerçevede Trump'ın seçimleri kaybederek bu baskının da sona ermesini umut etmektedirler.
İranlı iletişim uzmanı Dr. Muhammed Mehdi Furkani şöyle diyor. Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan beri medya organları ile tartışmaya girmiştir. Trump ilk olarak yalan ve temelsiz haberler etrafında çok manevra yaptı. Yalan haberlerin sahte bilgilerin her zaman olduğunu, yeni bir olay olmadığını biliyoruz. Gerçi modern medya, özellikle de sosyal medya ağları ile sahte haberlerde yeni boyut kazanmışlardır. Trump ise propagandif çalışmalarının devamında sahte haberler sayesinde Amerika medya organlarına darbe indirmeyi ve kendi reklamını yapmayı başardı. Ancak yine de bilmeliyiz ki propagandif çalışmalarında işlevi bir yere kadardır ve o noktadan sonra artık etkili olmayacaktır. Zamanın geçmesiyle gerçekler de ortaya çıkınca artık propagandif çalışmalarda hiçbir sonuç vermeyecektir. Buna rağmen bu propagandif çalışmalar sonuç vermediği zaman Trump da gerçekleri saptırmaya başladı.
İranlı uzman sözlerinin devamında şöyle diyor. Koronavirüs pandemisi sırasında bile Amerika sözde dünyanın en büyük gücü olarak çok zor durum yaşadı. Trump ilk günlerde koronavirüsün önemini inkar edip bu durum ile dalga geçmeye bile çalıştı. Şimdi de dünyada Amerika'nın vaka ve ölüm sayısı açısından en kötü durumda olduğunu görüyor. Bu durumun hem de seçimler arifesinde yaşanması Trump'a ağır patladı. Bu doğrultuda medya organları ve kamuoyunun da eleştirilerine bile hedef oldu ve mecburen gerçekleri saptırmaya yöneldi. Hatırlayın, CNN muhabiri Trump'a Nisan ayının sonlarında şunu sormuştu. Koronavirüs testi yeterli midir? Trump ise bu tür sorunlar sormamalısınız. Birçok büyük adam için de bu hakaret sayılır demişti.
Amerika Başkanı Trump'ın medya ile ilişki dosyası kabarık bir dosyadır. Örneğin Mayıs 2017'de CBS kanalı muhabiri Trump ile özel konuşmasında onun konuşmalarının Barack Obama tarafından dinlendiğini iddiası hususunda açıklama yapmasını istediğinde Trump birdenbire konuşmasını kesip Beyaz Saray'a dönmüştü. Ardından öfkeyle CBS muhabirine şöyle demişti. İstediğin gibi düşünebilirsin, şu soruyu bana sorma.
2017 yılının Ağustos ayının sonlarında Trump'ın medya ile ilişkisi hususunda başka bir tartışma patlak verdi. O dönemde Amerika'nın MSNBC kanalından iki sunucu Twitter'de Trump tarafından alay konusu edildikten sonra şöyle bir mesaj paylaştılar. Trump yalan söylüyor ve Beyaz Saray daha önce bizim Trump'tan özür dilememizi istemişti.
2018 Ekim'in sonlarında da Amerika Başkanı Trump'ın bir başka anormal davranışı fiyasko olarak haberlere geçti. BBC kanalı muhabiri ve sunucusu Steph McGovern, 2012 yılındaki Trump ile konuşmasından bir anıyı paylaşıp, röportaj boyunca Trump'ın onu övdüğünü ve ona çok güzel biri diye iltifatta bulunduğunu söyledi. Tabii Trump o dönemde hala Beyaz Saray'a gitmemiş ve sırf güçlü bir tacir olarak tanınıyordu. Ancak onun anormal ve etik dışı tavrı o kadar göze çarpmış ki BBC'nin kadın muhabiri bundan dolayı dehşete düşmüştür.
Uzmanlara göre Trump'ın medya organlarına yaptığı saldırılar kamuoyunun medyaya ve sivil toplum kuruluşu enstitülerine yönelik güven duygusuna uzun vadeli zarar vermiştir. Bu uzmanlara göre son 2-3 yıl içerisinde devam eden bu sürecin durdurulmasını istemiştir. Ancak Trump 4 yıllık başkanlığının ardından bile durumu değiştirmekten yana değildir. Daha önce ise Trump New York Times ile konuşmasında 2020 seçimlerine kazanacağını, bunun nedeninin de medya organlarının ona bağlılığı olduğunu öne sürdü. Trump medya organlarının seçimlere 6 ay kala bana hayranlık duyacaklarını ve lütfen Trump'ı kaybetmeyelim diye yayınlar yapacaklarını da iddia etmiştir.
Trump'un tüm bu temelsiz iddialarına rağmen Amerika Başkanı'nın yeni seçim kampanyasının başından beri bazı Amerika haber ve basın organları ile söz düellosu sürecine dönüşmüş ve deyim yerinde ise taarruz pozisyonuna geçmiştir. Bu çerçevede başlatılan savaş Trump ve medya arasını iyice açmıştır.
Muhterem dinleyiciler, Amerikan Başkanlığı'nın ve son gelişmeler konusunda hazırladığımız özel sohbetimizin de sonuna geldik.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek, han ve hatırlarını sormaya sıla-i rahim denir. Gerçekte akrabalarla yakın ilişki kurmak ve başta ebeveyn olmak üzere yakınlarımızı iyilik etmek ve saygı göstermek Yüce Allah katına yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. Ve Allah'a iman etmekten sonra en faziletli dini amellerden sayılır. Ve İslam dininde bu amel için büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Bu bağ o kadar önemlidir ki tüm Şii alimler kitap, sünnet ve akıl kaynaklarına istinad ederek bu ameli önemli dini vecibelerden saymıştır. Ve buna ulaşabilmek için bir yıl sürecek seyahat bile tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurur. Acaba sizi dünya ahiret ahlak açısından en üstün insanın nasıl olacağını anlatmamı ister misiniz? Sahabe de evet diye arz eder. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Onunla ilişkisini kesenle yeniden ilişki kuran insan en üstün insanlardan biridir. Değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.